Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle ve büyük bir hüzünle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru sizlerle paylaşıyordum. Aile olmaya giden yolda 54 unsurun ikincisi olan güven inşa etme kalitesini, evlilik yolculuğunda başlamanın edebini sizlerle konuşuyorduk. Ama son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili gittikçe artan kaygı ve sıkıntılarımızla ilgili, özellikle Şanlıurfa, Siverek ve Kahramanmaraş'taki olayların üstüne, bunca acımızın üstüne, hüznümüzün üstüne özel bir program yapmak şart oldu. Bu açıdan aile olmaya giden yolda 54 unsurun ikincisi olan güven inşa etme kalitesini, evlilik yolculuğunda başlamanın edebi konusunu biraz durdurup, biraz ara verip, okullarımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve geleceğimizle ilgili önemli bir seri yapmaya karar verdim aziz dostlarım. Programa başlarken iki gecedir beni sabahlara kadar derin acılarla uyutmayan, ekranlardan taşan, sosyal medyadan çoğaltılan, Telegram gibi kanallarda pervasızca köpürtülen vahşet görüntüleri ve bu vahşetin kurbanı olan masum yavruları için yürekleri yanan annelere, ailelere gönül ferahlığı, sekine ve taziyelerimi arz ediyorum. Şehit olan masum yavrularımız ve öğretmenlerimiz için Rabbimden rahmet diliyorum. Rahim olan Rabbimizin kederli ailelerin kalbine, gönlüne, ruhuna, bedenine inşirah ve sekine lütfetmesini en içten kalbi duygularımla Rabbimden niyaz ediyorum. Bir eğitimci olarak her şeyden önce dillerimize pelesenk olmuş, okullarda şiddet veya okullarda akran zorbalığı gibi bir kavramın arkasına sığınmayacağım bu özel seride. Çünkü acizane 81 ilde ve 860'ı aşkın ilçede alın teri olan bir kardeşiniz olarak yüreğim acıyarak şunu söyleyebilirim ki okullarımızda şiddet problemi yok. Okullarda akran zorbalığı yok. Yaşadığımız bu acıların içerisinde hem de eğitimci bir kimlikle bunu söylediğim için bana çok kızdığınızı şu anda biliyorum. Ama gerçekten üstüne basa basa tekrardan söylüyorum ki okullarımızda şiddet ve akran zorbalığı problemimiz yok. Okullarda eğitim problemimiz var. Okullarda terbiye problemimiz var. Eğitim problemli olduğu için şiddet ve zorbalık doğuruyor, şiddet ve zorbalık oluşuyor. Yani sistem şiddet ve zorbalık üretiyorsa, Siz şiddet ve zorbalığa istediğiniz kadar odaklanın. Birilerinin dediği gibi her okula polis ve asker dikin. Ama eğitimi sorunlu sistem sürekli şiddet ve zorbalık üreteceği için bununla başa çıkmanız imkansız olacaktır. Hatırlayacaksınız, özellikle son bir ay içerisinde sağdan soldan bu tür haberlerin geldiği bir ortamda okullara işte asker dikelim, polis dikelim gibi öneriler de geliyor. Ama en iyi korunan bir ülkede yer neresidir diye sorsam size, aklınıza neresi gelir? Birçok şey gelebilir aklınıza ama tahmininizin ötesinde ben hapishaneler diyeceğim. Giriş ve çıkışın bu kadar kontrollü olduğu, içeriye girenlerin çıkışına asla müsaade edilmediği, içeriye girmesine izin verilen maddelerin bu kadar sıkı bir kontrol ve denetimden geçtiği, mahkumların üzerinde sürekli kameralarla 24 saat gözetim yapıldığı, koğuşlara parmaklıklarla, demir kapılarla, korunaklı muhafazalarla giriş çıkışın yasaklandığı, men edildiği ve gardiyanların sürekli bu korumaya öncülük ettiği, bu korunaklı ve sağlam ve güvenilir gibi görülen kalelerde, hapishanelerde şiddet olayları yine oluyor. Ölümler, öldürmeler, kavgalar, dövüşler, hatta zaman zaman gardiyanları rehin almalar, isyan çıkarmalar sürekli oluyor. Demek ki mesele polisiye tedbirlerle ele alınmayacak kadar sistematik bir problem. Dolayısıyla pansuman tedbirlerle, pansuman çözümlerle bir çözüme varamayacağız. Aziz dostlarım, meselenin biraz derinlerine dalmak istiyorum izninizle. Her şeyden önce okul dediğimiz şey kelime itibariyle bize ait olmayan bir kavramdır. Bunca odaklandığımız, bu kadar sevdiğimiz, bütün kaynaklarımızı seferber ettiğimiz, taparcasına bütün sevdiklerimizi onun uğruna kullandığımız, odakladığımız, gönderdiğimiz, okul dediğimiz şey kavram itibariyle, kelime olarak, etimolojik açıdan bize ait olmayan bir şeydir. Fransızca école kelimesinden gelir okul. Latincesi schola ya da eski Yunanca'da schole'ye baktığımızda, eski Yunanca'da bu kelimenin anlamı boş vakit ve serbest vakittir. Yani bugün okul dediğimiz şeyin kökü aslında çalışmanın zıddı olan boş zaman anlamına gelir. Yani boş zaman ve boş zamanda yapılan belki entelektüel faaliyetler açısından ya da orada yapılan tartışma ve bunun sonrasında öğrenme ortamına evrilmiş olabilir. Kökeni itibariyle okul zorunlu bir yer değil, öğrenmenin keyifli olduğu bir alanı ifade eder. Yani kelimenin kökü bile bize şunu söylüyor. Gerçek öğrenme baskıyla değil, zorbalıkla değil, mecburen değil, zorlamayla değil, merak ve özgürlükle olur. Ama dünyada olan ne? Zorunlu eğitim. Meselenin toplumsal olarak ilk kısa devre yaptığı yer burasıdır. Eğitim zorunlu olmaz. Eğitim gönüllü olur. Eğitim gönüllü bir faaliyettir. Kadim medeniyetimizde bu itibarla öğrenciye ilmi talip denmiştir. Yani ilmi talep eden, ilme talip olan ve onun peşinden koşan kişi anlamında. Osmanlı'nın kesin kuralıdır. Talep edilmeyen meta zayidir. Muallim Nacibu Özlü Sözü eserlerinde marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir şeklinde kullanmış ve dile getirmiştir. Dünya medeniyetinin onca teknolojik gelişmişliğine rağmen en küçük bir eleştirinin bile kabul görmediği, dost ikazlarının muhalif olmakla itham edildiği, etkili önerilerin sisteme ihanet kabul edildiği bir dönem yaşıyoruz maalesef. Hiç kimse, hiçbir devlet, hiçbir kurum, hiçbir kişi eleştiriye tahammül edemez bir kendini beğenmişlik edası ve tavrı içerisinde. Ama yaşanılan acılar, eğitim camiasında sistemsel bir değişikliğin vaktinin geldiğini ve hatta geçtiğini de ikaz eden bir nasihatçı hükmünde görebilenler için. Aziz dostlarım, kısaca bir modern tarih açısından okulun bu evrimine bakmak istiyorum. Tarihteki ilk düzenli eğitim kurumları Sümerler'de karşımıza çıkıyor. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce, M.Ö. 3500'lerde kurulan tablet evleri, Edubba denilen, bugünkü okulların en eski atası olarak kabul edilir. Bu okullar tapınakların yanında yer alır, sadece yazıcı ve yönetici yetiştirmek amacıyla sıkı bir disiplinle eğitim verilirdi. Antik Yunan'da ise Avrupa'yı ve dünyayı çok etkilemesi açısından ikinci olarak Antik Yunan'ı ele aldım. Okulun amacı iyi bir vatandaş yetiştirmekti. Sokrat, Platon ve Aristo'nun akademileri özgür düşünceye dayalı bir model geliştirdi. Ancak bu okullar halk geneli için değil, sadece bir avuç elit kesim içindi. Ve her şeyden öncesi gönüllüydü. Gönüllülük esasına göre katılım sağlanıyordu. Bugün bildiğimiz anlamda öğrencilerin yaşlarına göre sınıflara ayrıldığı zorunlu ve standart müfredatlı eğitim sistemi 18. yüzyılda Prusya'da, bugünkü Almanya'da doğmuştur aziz dostlarım. Yani 200 yıllık bir geçmişi var bu kadar özene bezene peşinden koştuğumuz bu sistemin. 1763 yılında Büyük Frederick tarafından temelleri atılan Prusya eğitim sistemi, zorunlu ilkokul eğitimini, devlet tarafından denetlenen sınav ve müfredatı, öğrencilerin yaş gruplarına ayrılmasını ve öğretmenlerin devlet memuru statüsü kazanmasını getirdi. Bu modelin asıl amacı, devletine sadık, disiplinli askerler ve verimli bürokratlar yetiştirmekti. Prusya eğitim sistemi çok da iyi bir eğitim sistemi değildi ama konjonktürel olarak emekleme dönemi Fransız sanayi devrimine rastlayınca inanılmaz bir hız kazandı. Kabulü açısından tabiri caizse roketleme yaptı. Prusya eğitim sisteminin ilk dönemlerinde, yaklaşık ilk 100 yıl içerisinde, 1876'da patlayan Fransız İhtilali ile ve hemen akabinde Avrupa ve Amerika'da çığ gibi büyüyen sanayi devrimiyle endüstrinin artan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacak en hızlı model olan Prusya eğitim modeli tüm dünyaya yayıldı. Yani bu model sanayi devriminden 300-500 yıl önce olsaydı bu kadar da sükse yapmayacak, bu kadar da kabul görmeyecekti. Ama sanayi devriminin artan eleman ihtiyacını en hızlı şekilde, en disiplinli şekilde karşılayacak sistem olduğu için hızı, yayılması çok hızlı oldu. Fabrikaların disiplinli iş gücüne ihtiyacı vardı. Okullar da tam bu ihtiyaca göre dizayn edildi. Ama sistem toplama öğrencilerin zorla okula getirilmesi üzerine kuruluydu. Bunun için aynı fabrikalardaki gibi okulun dışına kalın ve büyük ve yüksek duvarlar örülmesi gerekti ki okuldan kaçmaların önüne geçilsin. Kapısına nöbetçiler kondu ki geç gelenler tıpkı mesaiye geç kalanlar gibi cezalandırılsın. Koridorlarına zil sistemi kondu ki tıpkı fabrika vardiyaları gibi çağrışım sistemiyle öğrenciler şartlandırılsın. Sınıflar, departmanları, sıralar ise itaati ve disiplini pekiştirmek amacıyla buna özel dizayn edildi. Standart müfredata gelince kitle üretimi mantığıyla herkesin aynı bilgiyle donatılmasını hedefledi. En büyük zehabı ise, sisteme karşı en büyük eleştirimiz ise herkesi bir sınıfa doldurdukları herkesi eşit bir öğrenme seviyesinde görmeleri, üstelik ülkenin her bir kesimini, her bir parçasını ve coğrafyasında aynı eşit seviyede görerek tek tip bir öğrenci yetiştirme modelleriydi. Aziz dostlarım, İlerleyen bölümlerde çok daha detaylı ele alacağım ama Osmanlı eğitim sisteminde zirve yapan Enderun'un giriş kapısında yazılan "Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanamaz" ifadesini bu açıdan o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Boston College'den Profesör Peter Gray, Free to Learn, Özgürce Öğrenmek adlı eserinde "Okullar kitleleri eğitmek için değil, kitleleri yönetebilir kılmak için tasarlanmıştır" der. Büyük bir eğitim bilimci olarak. İşte o dönem sanayicilerden sonra bunu ilk fark eden hükümetler oldu, devletler oldu. Bir taraftan tek tip vatandaş yetiştirerek halk içindeki kavgaları azaltacaklarını, düşünce farklılıklarını törpüleyeceklerini, insanları biraz daha fazla devletle uzlaştıracaklarını ama diğer taraftan da muhalefeti susturacaklarını, hatta yok edebileceklerini düşündüler bu sistemle. Devrimler, isyanlar ve savaşlarla anası ağlamış Avrupa'ya bu yeni sistem çok cazip geldi ve bu sistemi el birliğiyle bütün dünyaya yaydılar. Peki aziz dostlarım, işin İslami yönüne bakacak olursak ne görürüz? Peygamberler tarihi okuduysanız siz de fark etmişsinizdir ki peygamberlerin kendi neslini, evlatlarını, ailesini ve içinde yaşadıkları toplumu ıslah üzerine dayalı dini bir eğitim ve terbiye sistemi vardır İslam tarihinin bütününde. Dinin özü ahlakı tesis etmek ve bu yolla ahlaklı nesillerin şu imtihan dünyasında göreceli mutluluğunu ve başarısını sağlamaktır. Din bunun için vardır. Bu şekilde kul hakkı yemenin önüne geçilir. Bu şekilde insanların imanı ve vicdanı aktive edilir. Bu şekilde herkesin başına bir polis dikmektense insanlar Rabbin özgür bıraktığı gibi özgür bırakılır ve insanların bu dine uyarak o dinin kuralları çerçevesinde kardeşçe yönetilmesi gerçek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim sistemine baktığımızda da bunu görüyoruz. Hem sıkıntılı ve acılarla dopdolu Mekke döneminde hem de devlet haline geldikleri Medine döneminde eğitim en öncelikli birincil işti. Halbuki aklımıza ne gelir? Hani bir taraftan Mekke dönemine bakalım, can derdinde gibi insanlar. Hayır, öyle değil. Canlarından vazgeçmiş bir şekilde Allah Resulü'nün onlara vaaz edeceği, onlara tebliğ edeceği, bildireceği, göklerden gelen Rabbimizin indirdiği ayetlerin peşindeydi. Onları öğrenmenin peşindeydi insanlar. Eğitim o acılarla dolu Mekke döneminde de birinci işti, öncelikli işti. Hicret edip müşriklerden kurtuldukları dönemde ama müşriklerin onların peşine düşüp belli savaşlarla onları yok etme döneminde de iş bir beka meselesi değil, can açısından gelen dinin emirlerini insanlara aktarma ve öğretme işiydi. Öncelik buydu. Eğitim yine öncelikli işti. İslam tarihinin en stratejik noktalarından birisi olan Darül Erkam, Erkam'ın evi, aslında sadece bir mekan değil, bir davanın ilk karargahı ve eğitim merkezi olması bakımından çok büyük önem taşır aziz dostlarım. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk Müslümanları bu evde bir araya getirerek onlara yeni inancın esaslarını öğretmiştir. En büyük çaba budur. Burası o dönemin karanlığı içinde bir tür akıl ve ruh okulu işlemi görmüştür. Müslümanlar dış dünyadaki baskılardan uzak, güvenli bir ortamda zihinsel ve manevi bir dönüşüm yaşamışlardır bu huzur evinde. Evin sahibi Erkam bin Ebil Erkam, o sırada henüz 17-18 yaşlarında bir gençti. İslam'ın ilk okulu olan Hazreti Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice Validemizle yaşadığı kendi evini saymaz isek, İslam'ın ilk kurumsal okulu olan bu evin 3 özelliği vardı aziz dostlarım. 1- Fark edilmezlik. Müşrikler nüfuzlu bir ailenin gencinin evinde böyle bir faaliyetin yürütüleceğini akıllarına bile geçirmiyorlardı. Bunu tahmin etmemişlerdi. 2- Konum. Safa ile Merve arasında sağ yaparken hemen Safa tepesinin eteklerinde sağ tarafta görebileceğiniz yerini, o evden eser yok ama şu anda bu ev Kabe'ye çok yakın olmasına rağmen giriş çıkışlarının fark edilebileceği bir stratejik kör noktadaydı. Tepenin hemen eteklerinde olması, illa tepeye çıkıp bakmanız lazım aşağılardan. Genellikle o tavaf seviyesinde olan müşrikler için görülmesi çok da mümkün değildi. Bu da ilk Müslümanların gizliliğini ve korunmasını sağladı. 3- Gönüllülük. Bu eve gelmek için İslam'a girmek isteyen kişiler gönüllü, istekli ve kendi hayatlarını tehlikeye atacak düzeyde bir aşk ve tutku ile geliyorlardı ki eğer Mekkeli müşriklere yakalansalar türlü eziyet ve işkenceleri görmeyi göz önüne alarak geliyorlardı. Buradaki aşkı, tutkuyu, imanı, aşk ve tutku bile şey kaldı yani, boş kaldı. İman demek lazım. Öyle bir imanla geliyorlardı ki hani yakalandıklarında işkenceyi de göze aldıkları bir imandı bu. Buna rağmen bu gönüllü hareket İslam'ın ilk eğitim sistemi oldu. Ve 4- Strateji. İslam literatüründe bu mekana Darül İslam da denilmiştir. İlk kamuoyu oluşturma çalışmaları, strateji toplantıları, hatta diplomasi temelleri burada atılmıştır. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın Müslüman oluşuna kadar geçen 6 yıllık süreçte İslam'ın çekirdek kadrosu burada şekillenmiştir. Ve elbette 5- Sosyal kaynaşma. Bu evde statü farkı gözetilmeksizin zengin, fakir, hür, köle herkes aynı sofrada ve aynı hizada bulunmuştur. Köleliğin, kabileciliğin ve kendini üstün görmenin zirve yaptığı o dönemdeki o katı sınıf ayrımına karşı yapılmış en büyük sosyal devrimlerden birisidir Darül Erkam. Hicretten sonra İslam'ın devletleşmeye başladığı Medine döneminde ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu ikinci okul, malumunuz olduğu üzere Ashab-ı Suffa'dır ve bu da gönüllü bir eğitim yuvasıdır. İslam tarihinde ilk yatılı üniversite diyebileceğimiz Ashab-ı Suffa ile Mekke'deki Darül Erkam'daki gizli eğitim modelinden Medine dönemindeki bu aleni ve kurumsal yapıya geçiş eğitim sistemleri açısından da bir devrim niteliğindedir. Aziz dostlarım, Suffa kelime itibarıyla bizde de kullanılan gölgelik veya veranda demektir. Bizde de hani sofa deriz ya evlerin girişindeki divani alanına. Mescid-i Nebevi'nin kuzey kısmında Medine'ye hicret eden, kimsesiz, bekar ve kalacak yeri olmayan sahabiler için ayrılan bir bölümdür burası. Hemen Türbe-i Saadet'in arka kısmında, Mekke kısmına göre değil, kuzeye göre Türkiye tarafında yer alan o yerden böyle yarım metre yüksekliğindeki çevrili yer bir kısmıdır oranın. Şu anda da hani orada gidenlerin namaz kılarak feyiz almaya çalıştıkları bir yerdir. Burada kalan ve kendilerini tamamen ilme adayan topluluğa da Ashab-ı Suffa denmiştir. Suffa sadece bir barınak değil, İslam medeniyetinin ilk düzenli eğitim kurumu olarak kabul edilir. Bu sistemin modern okul yapısıyla benzerlik gösteren dikkat çekici özellikleri şunlardır. Akademik odak, mesela buradaki insanlar geçim dertlerini bir kenara bırakıp sadece Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, yazı ve lisan öğrenmeye odaklanmışlardır. Ve Suffa'nın sürdürülebilirliği tamamen toplumsal yardımlaşma üzerine kurulu. Yani ilk vakıf üniversitesi bile diyebiliriz buraya. Ashab-ı Suffa'nın geçimini Medine'li Müslümanlar Ensar üstlenirdi. Gündüz ilim tahsil eden bu topluluk geceleri ibadetle meşgul olur, ihtiyaç duyulduğunda ise savunma hatlarında en ön saflarda yer alan mücahitler olurlardı. Öğretmen kadrosuna bakacak olduğumuzda baş öğretmen bizzat Hazreti Peygamber'di. O da "Edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi" diyerek "Rabbim beni terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı" ifadesiyle öğretmeninin onu terbiye eden mürebbiyesinin Allah olduğunu ifade etmiştir. Yani göklerin yeryüzünü tedibi, edeplendirmesi ve terbiyesi ve eğitmesi. Ancak sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, okuma yazma bilen Abdullah bin Said bin El-As ve Ubade bin Samit gibi isimler de burada muallimlik yapmışlardır aziz dostlarım. Uzmanlaşmaya baktığımızda ise burada mezun olanların, kurraların, yeni Müslüman olan kabilelere İslam'ı ve okuma yazmayı öğretmek üzere görevlendirdiklerini görürüz. Yani burası bir nevi eğitimci eğitimi merkeziydi. İşte meselenin günümüzde yaşadığımız acılara deva olacak en önemli şifresi burada saklıdır. Meselenin özü öğretmen yetiştirmekte saklıdır nokta. Aziz dostlarım, Ashab-ı Suffa'nın İslam tarihi açısından en kritik önemi hadis tarihinin temel taşı olmalarıdır. En çok hadis rivayet eden maksirun sahabilerin çoğu vaktinin tamamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçiren Suffa mensuplarıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi. Eğer bugün onların bu çabası olmasaydı bid'at ehlinin gazabından kurtulamayan bir karışıklıkla perme perişan bir durumda kalmıştık. Aziz dostlarım, Suffa İslam eğitim tarihinde ferdi eğitimden kurumsal eğitime geçişin ilk ve en güçlü örneğidir. Bu model daha sonraki yüzyıllarda Nizamiye medreselerine ve bugünkü kampüs tipi üniversite yapılanmalarına ilham olmuştur. İslam eğitiminin omurgası 3 halkadır. Allah rızası için halkalarınıza sahip çıkın. Birinci halka, evdeki sofra etrafında, yuvarlak masa etrafında toplaşma sürecinde olgunlaşan sofra halkasıdır. Evin bütün üyelerinin sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar aynı sofrada buluştuğu, aynı sofrada doyduğu, aynı sofrada göz göze diz dize oturduğu bir eğitim sürecidir sofra halkası. İkinci halka, evdeki o kaloriferlerin olmadığı dönemlerde yanan sobamız etrafında yaşadığımız ve hep bir arada olduğumuz, birbirimizden nasiplendiğimiz, eğitildiğimiz, terbiye edildiğimiz soba halkasıdır. Kaloriferlerin her odayı ısıtmasından sonra çil yavrusu gibi odalarına dağılıp köşelere çekilen yavruların buz gibi olan gönlünü ısıtmak isteyen biri gelsin aziz dostlarım. Üçüncü ve en önemli halka ise camilerde bir ulemanın dizin dibine çökerek vakit namazlarından önce ve sonra oluşan ve gönüllü bir şekilde ilim almamızla tamamlanan cami halkalarıdır. Camilerdeki sohbet halkalarıdır. İslam'ın üç büyük eğitim halkası, eğitiminin üç temel omurgası bu üç halka kültürüdür. Sonraki dönem, Emeviler döneminde eğitimin cami dışına taşarak kütap adı verilen ilk ve orta eğitim seviyesindeki okullarla yaygınlaşması başladı. Sarayda halife çocuklar için badiye denilen çöl eğitimi ve özel muallimlik sistemleri kurumsallaştı. Sonraki dönem Abbasilerde Beytül Hikme ile bilimsel bir patlama oldu. Gerçekten bu dönemin kilometre taşı Bağdat'ta Beytül Hikme denilen bilgelik evlerinin kurulmasıdır. Sadece dini değil, felsefe, tıp ve astronomi müfredata girdi bu dönemde. Kağıt fabrikalarının kurulmasıyla kütüphane okul modeli doğdu ve o dillere destan Bağdat kütüphaneleri bu şekilde oluştu. Halifenin emriyle yazma eserler kütüphanesi Bağdat'ta dünyanın en büyük ilim yuvası haline dönüştü. Selçuklular döneminde Nizamülmülk tarafından kurulan modern üniversitenin atası olarak kabul edebileceğimiz Nizamiye medreseleri İslam tarihindeki en büyük devrimlerden bir tanesini yaptı. Eğitim devlet eliyle planlandığı, maaşlarının müderrislerinin, profesörlerinin devlet eliyle ödendiği ve burslu öğrencilerin devlet tarafından koruma altına alındığı ilk büyük yatılı kampüs sistemi o dönemdedir. Ve daha sonra Avrupa'yı da aydınlatan bir ışık olan Endülüs eğitim sistemi gerçekten Kurtuba ve Granada üniversiteleriyle Hristiyan Avrupa'dan öğrencilerin akın akın geldiği tıp ve matematik odaklı, kütüphane odaklı bir bilim merkezi modeline döndü. Bu dönem rahmetli Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın da beyan ettiği şekliyle daha sonra gerçekleşecek olan Avrupa Rönesansı'na da zemin hazırlaması açısından global etkiye sahip çok önemli bir dönemdir. Endülüs'ün yok olma sürecinde doğudan yükselen ışık Osmanlı'nın medreseden modern mektebe dönen ama medreseleri de ihya eden, özellikle aile içindeki eğitime, terbiyeye önem veren, ahilik sistemiyle usta-çırak ilişkisinde yaşayarak öğreten eğitim modelidir. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve baş müderrisliğine de devrin en büyük matematikçisi olan Ali Kuş'un atandığı Sahn-ı Seman ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından kurulan Süleymaniye medreseleri bilinen en son güzel örneklerdir. İslami anlamda kadim medrese yapımız, Tanzimat'la birlikte Batı tipi rüştiye ve idadi ile dualist bir yapıya evrildi aziz dostlarım ve bugünkü okul sisteminin temeli bizde de atıldı. İş bununla da kalmadı. Devam eden dönemlerde dini eğitimden uzaklaşma, dinin terakkiye engel olarak kabul edildiği, çocuklara din eğitimi vermeme, hatta Kur'an-ı Kerim'i yasaklama, Arapçayı yasaklama zorbalığı en sonunda halkın ana dili olan Osmanlıcayı bile yasaklamaya dönüştü. Dünya tarihinde hiçbir ulusun, hiçbir milletin başına gelmeyen bu dil katliamı, kendi ana dilinden ayrı tutulması, ayrılması son 100 yılımızı etkileyen en büyük savrulma oldu. Bugün Avrupa Birliği'nin baskısı ile günümüz Türkiye'sinde maalesef nüfus cüzdanlarında Türk ve Müslüman yazan bir takım zavalların bile savunduğu çocuklarımıza din dersinin verilmesinin önlenmesi hareketi işte o dönemlerde temelini attı. Bu yüzyıllık savrulmada binlerce yıldır gelen gelenek ve değerler ve bunu temsil eden ilim erbabı yok sayıldı. Birçoğu çeşitli uydurma bahaneler ve zorbalıklarla asıldı, idam edildi. Bunların yerine yeni yetime, hızlandırılmış kurslardan geçirilip öğretmen ya da belletmen yapılan devrim eğitimcileri atandı. Tüm Türkiye'de yepyeni bir kuşak oluşturma projesi bu şekilde yüzyılımızı esir alan bir katliama dönüştü. Tüm tarihi bağlarımızdan, kadim değerlerimizden, geleneklerimizden, örfümüzden, töremizden, ahlak kaidelerimizden ve hatta bin yıllık hukuk kurallarımızdan bile vazgeçtiğimiz acayip bir garabet dönem yaşatıldı bu millete. Dine ve değere, tarihe ve ecdadımıza ait ne varsa, her biri şu anda UNESCO tarafından bile dünya mirası kabul edilen ve şu anda koruma altına alınan o tarihi binalardan, o muhteşem yapılardan, o şaheser kadim bilgeliklerle dolu yazma eserlere kadar İsimlerimizden aile kütüğümüze kadar ne kadar değerimiz varsa yağmalandı, yok edildi. Tarihin yargılanmasını tarihçilere bırakarak bir eğitimci olarak meselenin günümüzde yaşadığımız vahşetle ilgili kısmına gelirsek aziz dostlarım. Elbette bu yaşadığımız vahşeti doğuran birçok unsur vardır ama bu bir seri. İlk programındayız serinin. Öncelikle hepsini bir topluca sayıp sonra her birinin üzerinden teker teker derinlemesine geçmek istiyorum. Bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları yer alıyor bence. Bir anne baba evladı için bunu istemesinde ne yapsın dediğinizi duyar gibiyim ama dediğim gibi önce bunları madde madde sayıp sonra detaylı açıklamalara geçeceğim inşallah. 2. Bu anne babaların bu arzusunun en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştirmemizi engellemesi, yani sonuç itibariyle öğretmen kalitemizin düşüklüğü. 3. Sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerinin çaresizliği ve yetkisizliği. Askeri okullarda ve hele hele yabancı özel okullarda öğrenci seçimine büyük önem verilirken, bizim okullarımızın genelde seçime değil doldurma öğrencilerle doldurulması, öğrencilerin okul yönetimince seçilememesi. 5. Askeri okullarda ve yabancı okullardaki disiplin yönetmeliğinin, öğretmene ve okul yönetimine verilen yetkinin ve uygulamadaki gücün maalesef bizim ülkemizdeki normal okullara verilmeyişi. 6. Okullardaki akran zorbalığı. 7. Okul ve sınıf ortamında devam eden zorbalığın servislerde de devam etmesiyle oluşan servis zorbalığı. 8. Okulların ihtisas okulları olmaması sebebiyle öğrenciye ders dışında onun enerjisini alabilecek bir meşguliyet terapisi, kültür, sanat, spor ve doğa faaliyetleri verememesi. 9. Herkesin üniversiteyi yönlendirmesiyle erken yaşta çıraklık ve kalfalık müessesesinin yok edilmiş olması ve bunun sonucu olarak kadim aile kültürümüzden uzaklaşmış olmamız. Şiddeti, mafyacılığı, gayrimeşru ilişkileri, fuhşiyatı ve cinselliği özendiren, aile değerlerini alaşağı eden televizyon dizileri ve filmler. 11. Hiçbir kural tanımayan pervasız sosyal medya. 12. Haber bültenleri dahil iyilikten nasibini almamış televizyonlar. 13. Çocuklarımızın sapkınlığının, bu yaşanan vahşetin en büyük azmettiricisi olan bilgisayar oyunları. 14. Küçüklükten itibaren çocuklara rüşvet olarak verilen cep telefonları. 15. Çocukla uğraşmak yerine çocuğu meşgul etmek için eline tutuşturulan tabletler. 16. Ahlaksızlığın ve kural tanımazlığın zirve yaptığı arkadaş ortamları. 17. Ailede kadının annelikten uzaklaştırılması, anneliğin zembedilmesi, kerih görülmesi, çalışan kadının bir numaralı önceliğinin kariyer haline gelmesi ve ev hanımlığının tahkir edilmesi, ev hanımlarının taciz edilmesiyle kadının evden uzaklaştırılması. 18. Geniş aile yapısının bozulmasıyla anneanne, babaanne ve dede figürlerinin aileden ve çocuklardan uzaklaştırılması. Ve son olarak 19. Mahalle kültürünün mevcut toplu konut modeliyle yok edilmesi. Aziz dostlarım, bu 19 maddenin her biri tek başına müessir değildir elbette. Ama her birinin de birbirinden beslendiği çok aşikar. O açıdan bütüncül bir şekilde bu yaptığım seride birinci bölümü burada bitiriyorum. Ama lütfen serinin diğer programlarını takip ederek eğitimle, siyasetle, yönetimle ilgili ilgili birimlere iletmek konusunda Allah rızası için yardımlarınızı, bu kısık sesin duyurulmasıyla alakalı, buradaki önerilerin duyurulmasıyla alakalı himmetinizi istirham ediyorum. Biliyorsunuz sizden bu konularla alakalı hiçbir zaman yardım talep etmem. Ama hakikaten bu iş artık bir beka meselesine döndü ve en azından bu musibetle ayağımızı denk alıp, aklımızı başımıza devşirip, şöyle bir oturup tekrardan bir toplaşıp yeni bir eğitim şurasıyla, yeni bir toplumsal barış ve bir araya gelmekle, belki beyin fırtınaları ve arama konferanslarıyla, belki vakıflarımızın, bu konudaki STK'larımızın el atmasıyla çok geniş bir konsensus sağlanarak yeni bir modelin ortaya konmasının vakti geldi de geçiyordu. Bu açıdan Allah rızası için sizden ilginizi, desteğinizi ve himmetinizi istirham ediyorum. Bu haftalık meseleye bir girizgah yapmış olduk. Gelen bölümlerinde bu serinin inşallah şu gün yaşadığımız bu vahşetin, bu acının, bu akıl almaz zorbalığın ve çektiğimiz bunca çilenin müsebbibi olan bu 19 maddeyle alakalı detaylı açıklamalarıma geleceğim inşallah. Aziz dostlarım, yeniden bütün eğitim camiasına taziyelerimi, acılı annelere, babalara, Rabbimden gönüllerine inşirah ve sekine lütfetmesini, şehit olan yavrularımıza, öğretmenlerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret dileklerimle, ailelerine en içten taziyelerimi, sizlere de bu konuda yeri gelmişken, vakti gelmişken, hani Allah'ımız insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur ya, bu olayla Allah bana ne demek istiyor'yu epey bir derinli bir şekilde tefekkür, tezekkür ve tedebbür etmenizi, derinlemesine düşünmenizi istirham ederim. Hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.